Şimdi şöyle sorular geliyor. Abi seçimlerden sonra kur ne olacak?
30 lira olur mu?
Ya da bu yeni vergi düzenlemesi emisyon primine %10 vergi geldi. Girişimciler zaten zor yatırım buluyor.
Buldukları yatırım paralarını vergi olarak öderlerse ne olacak? Biz yabancı yatırımcıyı nasıl getiririz?
Herkese merhaba.
Merhabalar.
Armancığım, Swipeline sağ olsun. Çok düzenli, tertipli bölüm çekiyoruz. Bize evet. Kalsa bu iş olmazdı.
İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da. Farklı şehirler geziyoruz.
İstanbul'da Figo Para'nın ofisinden çıktık. Öğlen arası bölümümüzü çekiyoruz.
Evet.
O zaman iyi haberle başlayalım mı?
Başlayalım.
28 Nisan'da İzmir'de bir meetup yapıyoruz. Swipeline yollarda ekibi olarak 100 kişinin katılabileceği, bizi takip eden insanlarla bir araya geleceğimiz muhteşem bir etkinlik düzenliyoruz.
4 farklı konu konuşacağız.
Fintech'leri konuşacağız. Web3 konuşacağız. Blockchain konuşacağız, oyun sektörünü konuşacağız ve tabii ki yatırımcılar geliyor olacak. O yüzden bu 4 başlıktaki girişimciler, yatırımcılar bu konunun en iyileriyle bir arada oluyor olacağız. Ayrıntılar açıklamalarda. Sınırlı sayıda yer var ve İzmir'de Urla'da olacak etkinlik. O yüzden lütfen gelmeyecekseniz kayıt olmayın. Gelecekseniz de mutlaka kayıt olun çünkü dediğimiz gibi kapasitemiz maalesef 100 kişiyle sınırlı.
Evet, süper konuşmacılar geliyor. Kaçırmanızı istemem. En kötü zaten bütün bölümler video kaydı alınacak ve daha sonra da bunları paylaşacağız.
Peki Arman, bu iyi haberden sonra ne konuşuyoruz?
Bugün biraz girişimcilerin ekonomik durumunu konuşalım.
Ya da dünyadaki ekonomik durumun girişimcilere etkisini konuşalım.
Evet.
Şimdi şöyle sorular geliyor. Abi seçimlerden sonra kur ne olacak?
30 lira olur mu?
Ya da bu yeni vergi düzenlemesi emisyon primine %10 vergi geldi. Girişimciler zaten zor yatırım buluyor. Buldukları yatırım paralarını vergi olarak öderlerse ne olacak? Biz yabancı yatırımcıyı nasıl getiririz? Ya da yatırım aldım, param var, bunu nasıl harcamalıyım gibi konular var. Böyle ortaya serdim. Ortaya bu serdim.
Vergi deyince aklıma yıl 2013. Benim ilk girişimim geliyor.
Hadi bakalım.
Daha önce konuşmuştum.
2013.
Çok ünlü bir söz var. Bir Amerikalı söylemişti galiba. Hayat iki şey kesindir. Birincisi ölüm, ikincisi vergiler diye.
Çok
onu
iyiymiş.
Ben hakikaten birebir tattım 2013'te.
Birebir tattım. Hala tatıyorsun.
Yok.
Bitti mi?
Ben ödedim ya.
Tebrik ederim.
Teşekkür ederim.
Seni kutlamak için bunu kutlamadık 2000, yani.
2013'te ilk girişimi kurdum ve ilk girişim battı. Yıl falan sürdü. Bir yıl falan ayakta tutabildim. Sonra farklı sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kaldım. O zaman vergi borcumuz vardı. Bizim o zamanki mali müşaviri de demişti.
Ödeme canım.
Ya demişti hani paran olunca ödersin. Şirketin yeter ki su üstünde yüzsün. Yani sen yüzdür. Baktın işler iyi gidiyor. Geri yönelik bütün vergilerini kapatabilirsin. Sorun yok dedi.
Son sözler.
Sorun şuydu. İşler iyi gitmedi. Yüzdüremedik. Kapatmak battı. Zorunda kaldık. Kapatınca kasada para kalmadan kapattık. O da ayrı bir hataydı. Ve sonra bir baktık. Vergi borcu var. Ondan sonra da o zaman zaten maddi durumum da çok iyi değildi. Ve yani o zaman dedim maddi vergi borcumuz var, ne olacak ne edecek. Yani bir çözüm yolu vardır herhalde. Yani şirket battı sonuçta. Yani girişimciyim, bir şey denedim. Ve olmadı. Ama maalesef öyle olmuyor. 2 ve 3 defa yapılandırmaya girdim. Vergi borcunu yapılandırdım. Cebime para geçtikçe ödemeye çalıştım. Fakat sonra denkleştiremeyince yapılandırma bozuldu. 2 defa üstü ödemeyince bozuluyorlar. Sonra bir sonraki seçime kadar
bekledin.
Beklemek zorunda kalıyorsun. Sonra bir de yapılandırma geliyor zaten. Bir daha yapıyorsun. Öyle acı bir gerçek oldu. O yüzden dikkat etme. Yani girişimcilerin dikkat etmesi gerekiyor. Biz o zaman o kafayla çıktım. Ben teknolojik adamım. Yazılım yazarım. Yazılım sonra satılır, para kazanırız.
Para kazanırız.
Muhasebe çok bakmaya gerek yok. Yani bir şekilde çözeriz orayı. Ama öyle olmuyor o işler. Hakikaten girişimci olduğunda bir şirketin finansıyla, çalışanıyla, ürünüyle, satışıyla, operasyon ofisin giderleri, ofisin stopajı,
her şeyle ilgilenmek
zorundasın. Olmuyor başka şekilde. Yani sen ilgilenmiyorsun, diğer ortağın ilgilenecek. Ama birisi benim adıma ilgilenir ve bana beni doğru yönlendirir düşüncesiyle yola çıkarsan ben denedim, olmadı.
Mümkün değil.
Mümkün değil.
Ve vergi borçlarını ödedim.
Ve ondan sonra 2019 yılında tahminledim, ne yapayım, 6 yıl sonra vergi borçlarımı kapatabildim.
Hayırlı olsun ama senin adına çok sevindim.
Zor bir dönem.
O yüzden de bu şunu gösteriyor aslında. Hani bugün konuştuğumuz yaklaşık bir ay olmadı. Deprem nedeniyle bir torba düzenleme çıktı. Kanun çıktı. Bu kanun aslında yapılandırmayı içeriyor. Yani vergi borçlarınızı yapılandırma ya da matrah artırımıyla geçmişe dönük borçlarınızla ilgili belli sorumluluklarınızdan kurtulabiliyorsunuz. Fakat ilk kez Türkiye tarihinde de maalesef dünyada da ilk kez biz bir ek vergi getirdik ki bu ek vergi kısmına değilim. Yani bir eleştiride bulunmuyorum çünkü çok büyük bir afet yaşadık ve bu afetin yaraların sarılması için doğal olarak bizlerin, vergi mükelleflerinin daha fazla vergi verilmesi konusuna da gayet haklı bir sebep ve gayet de ciddi bir yardıma ihtiyacı var ülkenin, doğal olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Sadece tüm düzenleme içerisinde, işte bunların arasında şeyler var. Mesela vergi teşviklerinden yararlanıyoruz. Birçok teknoloji girişimcisi, Arge merkezi, Teknopark'taysak devlet bizlere işlerimizi yapabilmemiz için belli teşvikler de bulunuyor. Ne yapıyor mesela? Diyor ki vergiden, KDV'den sana istisnalar veriyorum. Bu sayede devlete az vergi alıyor bizim gibi şirketler, teknoloji şirketleri. Muhteşem bir düzenleme. Bu arada eğer yararlanmıyorsanız mutlaka Arge merkezi, Teknopark ve benzeri teşviklerle ilgili belki bununla gibi bir bölüm yapabiliriz. Bunlardan elde ettiğiniz diyelim ki vergi istisnası diyelim ki şey oldu. İşte 10 milyon lira oldu. Devlet diyor ki bu 10 milyon lira sen az ödedin vergi. Ben çünkü sana bir teşvik kapsamında vermiştim. Bunun %10'u kadarını ek vergi olarak koyuyorum, vergi öde deprem için. Depremde kullanılmak üzere. Burası okey. Fakat düzenleme içerisinde emisyon primine vergi getirildi. Emisyon primi aslında şunun için kullanılıyor. Genelde borsa ekote şirketlerin kullandığı bir yapı. Neden? Çünkü borsada hissesi şirketin 10 lira ama defter değeri 1 lira. Doğal olarak da bir yatırım, bir sermaye artırımı yaptığında borsada bu şirketler neye sebep oluyor? O sermaye artırımı 1 lira deftere sermaye olarak giriyor. 9 lira da emisyon primine kaydediliyor. Yani kurucu ortakların hisse oranlarının erimemesi için uygulanan bir yöntem. Ama biz bu yöntemi startuplarda, girişimcilerde yatırım aldığında kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Şirketin değeri artıyor ama şirketin defter değeri artmıyor. Şirketin konsolide toplam değeri artıyor. Bunu yönetebilmek için de aynı yere biz emisyon primi olarak sermaye yatırıyoruz. Girişim şirketlerinin büyük kısmı zaten karlı değil. Büyümek tabii için ve işini oturtabilmek için yatırım arıyorlar ki bunun kolay bir şey olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Maalesef yatırımcıdan yatırım almanın. Binbir zorlukla alınan bu yatırımların emisyon primine kaydedilen kısmı için %10 vergi geldi. Ve dünyada hiçbir yerde ve Türkiye tarihinde hiçbir zaman emisyon primi vergilendirilmemişti. İlk kez bununla karşılaşıyoruz. 2022 yılında yatırım alan bütün girişimleri etkiliyor. Bizim eleştirimiz şu, borsaya kote olmayan, karlı olmayan bu girişimlerin emisyon primi talebini, bu kanunun düzeltilmesiyle ilgili de kamuya çok yakın çalışıyoruz. Ümit ediyorum az kaldı meclisin kapanmasına. Ümit ediyorum bu bu arada kamu otoritesi bu konuda çok yapıcı, bunun düzeltilmesi konusunda. Ümit ediyorum bu kanuna bir düzenlemeyle beraber burada girişim ekosisteminin bu zarara uğramasının önünü engellemiş olacağız. Çünkü bu şuna sebep olacak. Türkiye'ye geçen sene 1.6 milyar dolar civarı yatırım geldi. Türkiye'deki tüm girişim sermayesi, yatırım fonlarını, VC'leri, private equity'leri toplasak 600 milyon dolar falan ediyor. Ki bu işler önümüzdeki 4-5 senede yatırılacağını düşünsen, ilk senede 100 milyon dolar Türkiye'deki fonlar Türk girişimlerine yatırım yapabilir. Geri kalan 1.5 milyar dolar senede nereden gelecek? Tabii ki yabancı yatırımcıdan gelecek. Bu gibi düzenlemeler maalesef yabancı yatırımcıya çok büyük mesaj. Yani ben şimdi bir şirkete yatırım yapacağım 100 milyon dolar. Bunun 10 milyon doları vergiye mi gidecek korkusu yaratıyor. O yüzden çok sıkıntılı bir süreç. Ümit ediyorum ki bundan yeni bir düzenlemeyle bunun engellemiş olacağız diye düşünüyorum.
Ya ben hep şey diyorum ya, yani bence girişimin ilk fazlarını bir şekilde sponsor etmek gerekiyor.
Mutlaka.
Çünkü ilk faz gerçekten bir girişim için çok zor bir faz.
Bu yıllar sürüyor.
Evet.
Yıllar sürüyor. Yani maalesef yani bu yıllar sürüyor. Yani.
Girişim de şunu yapıyor, yani para kazanmayayım ter ki büyüyeyim. Girişimci de para kazanmamayı göze alıyor. Buradaki en büyük amaç işi büyütmek ve bir değer kazandırmak. Bu değeri ister istemez, yani Türkiye'de kazanıyoruz.
Tabii.
Yurt dışına açıldığın zaman yurt dışından aslında ihracat, yani döviz getiriyorsun kendi ülkene. Ama bir girişimin buraya gelebilmesi için ilk fazlarında bu tarz işte vergiler vesaire gibi giderlerin altında boğulmaması gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve bence burada ya birçok farklı düzenleme daha getirilebilir. Burada tabii şey ayrım yapmak çok önemli. Startup nedir?
Evet, o çok önemli. Çünkü bunun maalesef mevzuatta bir tanımı yok.
Bilim Sanayi Teknoloji
Bakanlığı'nın Turkon 100 programı var şu an. Eğer takip etmeyseniz lütfen takip edin o programı. Orada bir çalışma grubundayım. O çalışma grubunda şu an Türkiye'deki hisse opsiyonları, fonların yabancı yatırımcı alabilmesi için GSYF'lerin bazı güncellemelerin yapılması gibi birçok konuyu ele alıyoruz. Ya da girişimcilik yapacak beyaz yakalıların daha kolay girişimci olması için ücretsiz izin verilmesi gibi farklı farklı konuları ele alıyoruz. Hepsi çok değerli. O yüzden bence Türkiye olarak, yani bugün durduğumuz noktada kötü bir noktada değiliz. Ve şu iyi, irade, yani hem mevcut hükümet hem aday olan herkesin programlarına baktığımızda herkes girişimciliğin ne kadar önemli olduğunun farkında ve burada Türkiye'de girişimcinin gelişmesi için herkes çaba sarf ediyor. O yüzden bence takdire şayan bir çalışma var. Daha iyi olması için hep beraber çalışmamız lazım.
Bence
yani
de.
Sadece hükümetten, sadece sivil toplumdan bunları beklemek değil, hep beraber elimizi taşın altına koymalıyız. Yapıcı eleştirilerle burada kamunun, özel sektörün beklediği doğru düzenleme çıkarması için bence inisiyatif almamız gerekiyor. Bu konuyu park ediyorum. Okay. Peki ne olacak? Şimdi
dolar mı?
Bundan sonra dolar ne olacağı bilen zaten kimse yoktur.
Yok.
Şey ama bu bilinmezlik içerisinde şirketlerimizi nasıl yöneteceğiz? Yani şu bir gerçek, maliyetlerimiz artıyor. Dolar bazında da artıyor. Şimdi Türk lirası riskini bir kenara bırakalım. Geçen sene ödediğin verdiğin lisans maliyetleri, kullandığın SaaS tool'ların, yurt dışından aldığın tool'ların hepsinin fiyatları ki yıllardır dolar bazında bu ürünlerin fiyatı artmazdı.
Evet.
Aynıydı. Atıyorum Slack kullanıyorsun.
Tabii.
Ya da ne bileyim biz şu an Microsoft Teams kullanıyoruz. Bunların lisans bedelleri
zamlandı.
Dolar bazında zamlandı.
Aynen öyle.
Ve bu artmaya devam edecek. O yüzden maliyetlerimiz sadece Türk lirası bazında artmıyor. Dolar bazında da maliyetlerimiz artıyor. Yönetmek zorunda olduğumuz bir gerçek bu. Bunu yapmak için de birkaç şey ancak elimizden geliyor. Ya maliyetlerimizi kısacağız. Daha az insan çalıştıracağız. Daha az pazarlama harcaması yapacağız. Büyümeyi yavaşlatacağız. Ya da daha agresif büyümek için yatırım alacağız. Yatırımı aldık, parayı getirdik. Bu parayı ne yapacağımız ayrı bir problem. Biraz önce konuştuğumuz konuyla
ilişkin.
Yatırım geldi, aldık. Dolarda mı duracak? Çünkü yatırımcı dolar veriyor, şirketin dolar değerliyor. Bunu Türk lirasına mı çevireceğim, kur korumalıyım yapacağım? Bu başlı başına bence bir ciddi bir problemimiz.
Tabii canım. Ve maalesef, başlı başına bir iş bu arada yani.
Maalesef bu arada ne yatırımcılar, Türkiye'deki yatırımcılar, ne yabancı yatırımcılar. Sana aslında hazineni yönetmen için, yani şirketin kasasını yönetmekle ilgili de çok proaktif önerilerde bulunamıyor çünkü riskli asetler. Yani bugün işte dolar bir yatırım aldın, harcamaların bir kısmı Türk lirası, bir kısmı dolar. Doğal olarak herkesin söylediği yatırım parası dolarda kalsın. Ama dolarda tuttuğunda da dolar enflasyonu nedeniyle o paran da eriyor. Yani her sene üzerine şu an ne oldu Amerika enflasyonu? Evet, bir de onun etkisi var.
%8'de miydiler?
%8 desen, yani 100 bin dolar aldıysan sene yani, sonunda o 100 bin dolarının 90 bin dolar kalacak.
Evet, aynen öyle.
Yani tutsan değeri, bile yani, değeri 90 bin dolar.
90 bin dolar düşüyor.
90 bin dolar düşüyor. O yüzden o parayı tabii ki işletmek değil. Yani amacımız, işimiz yatırımcıdan borsa para aldık. O parayı borsaya öyle bir şansın zaten yok. Bu, yapamazsın.
Ona bir kırılabilirsiniz mesela. Tamam, şaka şaka.
Bir ara ciddi ciddi bunu düşündüğümüzü hatırlıyorsun değil mi?
Evet, hatırlıyorum.
Bir ara ciddi ciddi bunu düşündüğümüzü hatırlıyorum. Yani senin yüzünden.
Dolar kaçtı abi o
zaman? Ya önemi yok.
20 küsürlerdeydi bak.
Yani dolar kaçtı, Bitcoin kaçtı. Önemli değil ama yani günün sonunda o parayı büyümek için harcamamız lazım. Ben bütün girişimciye hep şunu söylüyorum. P&L'inizin yani aslında bilançonuzun, top line'ı yani yukarısı, gelirlerinizin olduğu bölümü hızlı büyütebiliyorsanız alt taraftaki zararları finanse edecek yatırım bulma olasılığınız çok yüksek. Ama atıyorum geçen sene benim şirketim 100 bin dolar gelir yapmıştı. Bu sene TL değil dolar konuşuyorum. Bu sene 150 bin dolar oldu. Bu bir büyüme değil erken aşama bir girişim için. Ben bunu 3 katı 5 katı büyütebiliyorsam o zaman şirket daha iyi bir değerlemeden yatırım alabiliyor. Daha kolay yatırım alabiliyor. Çünkü yatırımcı şunu görüyor. Ya bir dakika bu şirket 100 bin dolar harcayarak bu kadar gelir yapabilmiş. Demek ki matematiği tutuyor. Ben buraya o zaman 1 milyon dolar versem 1 milyon dolar gelir yapabilir. Bu matematiği anlatabildiğiniz doğrultuda tabii belli bir aşama girişimler için söylüyorum. En azından product market fit'i bulmuş, artık bir growth'a geçebilmiş bir yani growth stage'e gelecek bir girişimde işleri daha kolay hale geliyor.
100 katılıyorum. Daha önce de buna benzer bölümler yaptık. Şey demek fayda hani hakikaten zor zamana, zor günlere göre planlama yapmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Planlamayı her zaman yani her şey iyiye gidecek diye değil. En zor durumda ne yaparız? Zın bir planını çıkartmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve ondan sonra tabii yani her zamanki gibi yani, büyüme vesaire planlamak lazım.
Son dönemde sadece Türkiye'de değil yabancı yatırımcılarla da oturduğumuzda şunu görüyorum. Bir kriz oldu. Her şey olabilir. Mesela ülkemizde yaşadık deprem olabilir. Ekonomikle ilgili kriz olabilir. Ne bileyim Covid olabilir. Şirketin bugün el frenini çeksen şirket karlı hale geçebiliyor mu sorusunu çok duymaya başladım. Örnek veriyorum.
Yatırımcı riski daha düşürmek istiyor.
Evet aynen öyle. Yani bir şey oldu ve şirketi uykuya yatırmam lazım. Şirket devam etsin. İşte minimum kostlarını çıkarsın ama büyümesin. Büyümeyeceği bir dünyaya götürmek istesen, el frenini çeksen, şirket uçurumdan uçmadan ne kadar süre yaşayabilir'i soruyorlar.
Çünkü şunu biliyorlar, yani bu bir geçici bir dönem.
Evet.
Belki bir yıl sürecek, belki üç yıl sürecek.
Doğru.
Fakat bu sürenin sonunda yine ekonomi toparlanacak.
Mutlaka.
Girişim o zamana kadar en kötü yüzebiliyorsa, yani ben bunu görebiliyorsam bir yatırımcı olarak, ben buna girmeye daha meyilli olurum. Çünkü en kötü gelişmeyecek konuşuruz. Deriz ki 2 yıl yüzdür.
Çünkü 2020,
sonra tekrar birbirine devam ederiz.
2022'nin başına geldiğimizde kimse karlılık konuşmuyordu.
Tabii canım. Oho ne karlılık.
Kimse karlılık konuşmuyordu. Şu an karlılık konuşuluyor. Bunda çok temel bir sebebi var. Geçenlerde bölümde konuştuk galiba değil mi onu? Yani girişim dünyasının çarpanlarının kutup yıldızı Amerikan borsasındaki teknoloji hisseleri. Orada atıyorum bir fintech gelir çarpı 20 ile değerleniyorsa bir private equity gelir çarpı 15 ile almaya çalışıyor. Evet. Bir VC gelir çarpı 10 ile alması gerekiyor. Çünkü risk alıyor. Aşağı indikçe daha tabii riskli bir segmente gidiyorsun. Ve herkes ben bu şirkete gireyim buradan buraya büyüsün artı değerleme çarpanından da para kazanmalıyım ki fon dönebilsin matematiği yapıyor. Çok normal. O yüzden de biz girişimciler olarak buna sürekli bakmak zorundayız. Birinci konu hızlı büyüyebilmek. Büyüme hızı, satış çok çok kritik. İki,
Eğer orası iyi gitmiyorsa da aşağıda kostları çok hızlı. Yani giderleri çok doğru kontrol edebilmek çok değerli. Yani
tek bir ekleme yapayım. Bir de
verginizi ödeyin.
Bu Türkiye'de bulunduğunuzda global başlamak önemli.
Kesinlikle.
Eğer direkt yurt dışına satış yapabiliyorsan.
Döviz geliri elde edebiliyorsan.
Çok büyük bir artı. Yatırımcı gözünde çok büyük bir artı. Tabii ki. Çünkü diğer türlüsünü dengelemek de zor.
Çünkü orada hem bir Türk lirası kur riskini taşıyorsun. Ya ben onunla gibi bir tweetim ya
teknoloji
vardı.
Teknoloji dolar abi. Teknolojiye ben dolar ödüyorum.
Bir tweetim vardı. Şey yazmıştım. İşte Revo'dan ilk yatırımı aldığımızda 2019'da dolar kuru. 2014'te. 2018'de Dünya Bankası'ndan yatırımı aldığımızdaki kur. Sovos'a exit ettiğimizdeki kur. Ve Figo paranın işte birinci, ikinci turundaki kurlar. 2 liraydı. Şimdi 20 lira. 2014'te 2 liraydı Türk lirası.
Şimdi
dolar. Şu an neredeyse 19-20 liraya yaklaştık yani. O yüzden rekabet ettiğin şey Türk lirası kazandığın sürece senin bundan daha fazla yani önce bir kur farkı kadar bir büyümeyi sadece dolar bazında aynı gelirde kalmak için büyütmen lazım. Artı üzerine biraz önce söylediğim bu 3 kat 5 kat büyümeleri de dolar bazında gerçekleştirebiliyor olman lazım.
Yani Amerika'daki bir girişme olsun, Avrupa'daki bir girişme olsun derdi bu kadar şey olmayabilir.
Ama
yani
onda başka dertleri var. Sen burada bir mühendisi atıyorum 2000 dolara, 1000 dolara ya da 5000 dolara çalıştırabiliyorken o da buraya göre 3 katı pahalı çalıştırabiliyor. Onu da unutmak lazım.
Evet, o da yavaş yavaş değişiyor sanki artık bu remote çalışmalarıyla bir uzaktan çalışmayla. Türkiye yani teknoloji için konuşuyorum yazılım dünyası için. Türkiye'den yurt dışına iş yapmak inanılmaz arttı. O da tabii rekabeti ve şeyi arttırıyor.
Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Hem vergi konusuyla ilgili, emisyon primiyle ilgili, hem siz paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz ve sizin yaşadığınız bu ekonomik durumda en çok yaşadığınız, en sık yaşadığınız problemler neler? Bunları aslında bakarak bir şekilde de bir sonraki bölümlerde belki sizin sorduğunuz sorulara da değinme fırsatımız olur. Öyle. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bölümü beğenmeyi unutmayın. Ve lütfen bölümü paylaşın.
Evet.
Bunlar disclaimer. Bunlar Swipeline ekibi bana zorla söyletiyor. O yüzden. Şaka yapıyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.